Ayrım 4.
Bu yüzden Turgut'u da istediğim gibi özgürce yazacağım. Daha önceden uzun uzun düşünmüştüm. Acaba benim geçmişimde bir leke var mı? Ailemde, soyumda, sülalemde bir leke var mı? Bir açığımız, saklanıp gizlenmesi gereken bir durumumuz var mı? Çünkü hakkında kitap yazacağım kişi bu ülkenin başbakanı. Bütün devlet ve hükümet onun elinde. Eğer bu kitaba kızarsa, bir açığımı bulmak için birçok kimse seferber olup beni zor durumda bırakabilir. Hatta bir gün şöyle bir mesaj, hiç bilinmeyen veya bilinen bir yerlerden gelebilir. Bak Emin Çölaşan, sen bu işlere girişiyorsun ama unutma ki bizde de senin hakkında bazı şeyler var. Örneğin şunlar var. İleri gidersen bunları başkaları da duyuverir. Sen 20 yaşındayken şu işi yapmamış mıydın? Gazeteci olarak 5 yıl önce şu ilişkiye girmemiş miydin? Şu konuda bir avantaj sağlamamış mıydın? Senin baban bundan 25 yıl önce genel müdür iken şu yolsuzluğa bulaşmamış mıydı? Hayır. Tertemizim ve bu yüzden özgür bir biçimde içimden geldiği gibi yazacağım. Ve yazmaya başlıyorum. Aslında çok yorgunum. Bu araştırmayı yapmak çok uzun zamanımı almış. Karşıma birçok engel çıkmış ama yine de büyük malzeme toplamışım. Şimdi yazıyorum, yazıyorum. Bazen ara veriyorum çünkü gazetemin işini, yani esas görevimi de aksatmamak zorundayım. Pazar sohbeti hazırlamakla yükümlüyüm. Sigaradan ciğerlerim tıkanmış durumda. Yazıyorum, bir an geliyor, daktilonun tuşlarını çift görmeye başlıyorum. Habire yanlış tuşa basıyorum ve cümlelerin sonunu getiremez oluyorum. Demek ki beynim artık durdu ve o günlük pilim bitti. Doğru eve gidiyorum. Büyük yorgunlukta ama o günün mutluluğuyla evime gidiyorum. Hemen bir duş, eğer sigaradan iştahım kaldıysa bir şeyler yiyorum. Kafam değişsin diye biraz televizyona bakıyorum. Sabahtan beri doğru dürüst okuyamadığım gazetelere göz atıyorum ve yatıyorum. Başka hayat yok. Karım bütün sıkıntımı çekiyor. Evde en az 2 aydan beri suratı asık, gergin ve kafası sadece Turgut'la dolu bir insan elbette ki çekilir iş değil. Bu arada kafamı dinlendirmek için eve gider gitmez mutfağa girip orada iş tutuyorum. Eğer ütülenecek bir şeyler varsa ütü yapmaya başlıyorum. Belki özellikle erkek okuyucularım çok komik gelecek ama ütü yapmak beni son derece dinlendiriyor. Bazen de evin çevresinde alışverişe çıkıyorum ve günlük şeyleri alıyorum. Bunu yapınca da kafam bir parça olsun dinlenmiş oluyor. Kitap yazma döneminde yaşadığım değişiklikler sadece bu kadar. Ve ertesi gün gazeteye gidiyorum, yine yazmaya başlıyorum. Çünkü kötü bir huyum var. Ben evde çalışamıyorum. Ev benim için bir rahatlık, huzur ve dinlenme yeri. Turgut'u yazarken bazen çok zorlanıyorum. Çok dikkatli olmalıyım. Eğer kitapta birkaç hata çıkarsa rezil olurum ve kamuoyundaki bütün inandırıcılığımı yitiririm. Yazdıklarım nedeniyle sevenin ve sevmeyenin elbette ki çoktur. Ama bugüne kadar herhalde hiç kimse bu adam yalan ve yanlış yazıyor diyememiştir. Bu kavramı zedelemeye hakkım olmadığını biliyorum. Size bu arada kitap yazarken ve Hürriyet'in diğer işlerini yaparken çalıştığım kendi odamı biraz anlatayım. Burası Ankara Hürriyet binasında bulunan apartman dairelerinden biri. Alttan 2 kat tümüyle gazeteye ait. Ben 3. katta bir dairedeyim. Üstteki daireler zamanında bazı iş yerlerine kirayı verilmiş. Bizim daireye giriyorsunuz. Öyle büyük bir salon var. Bu salonda Hürriyet topluluğu tarafından çıkarılan ve şimdi kapatılmış olan gazetesi var. Burada yaklaşık 5-6 gazeteci arkadaş çalışıyor. Salondan bir kapı ile normal binanın 3 yatak odasına geçiliyor. Bu kapının tam karşısında benim küçücük odam var. Bir masa, karşısında 2 koltuk ve 1 kitaplık. Burası dairenin eski mutfağı. Davlumbaz yeri, havalandırma deliği, hava gazı borusu falan halen olduğu gibi duruyor. Eğer odaya 2 konuk gelirse onları oturtacak 2 koltuk var. Üçüncü bir konuk varsa sandalye getiriyorum salondan. Eğer dördüncü konuk olursa ancak ayakta durarak sığabilir çünkü başka sandalye koyacak yer yok. Odamın yüz ölçümü 12 metrekare. Peki benim gazetecilik için kullanmam gereken malzemem nerede duruyor? Benim mutfaktan bozma odamın hemen yanında penceresiz bir kiler var. Burası herhalde 4 metrekare veya daha küçük. Arşivim ve kitaplarım orada. Çünkü başka yer yok. İşin ilginç tarafı bu kiler aynen Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi. Yani kapısı yok. Zamanında sökmüşler, taktırmam bir türlü mümkün olmadı. Dolayısıyla bütün arşivim ve kitaplarım ayak altında ve açıkta duruyor. Şimdi gelelim işin diğer yönüne. Benim hemen yanımdaki 3 yatak odasında yine Hürriyet topluluğuna ait olan tam sigorta var. Burada çalışan 8 kişi arşivleriyle, donatımlarıyla ve kendi çay ocaklarıyla birlikte bu 3 odaya sığışmış durumda. Sigorta şirketi öyle bir şey ki günde en az 100 tane müşterisi geliyor. Odamda çalışıyorum, tam konsantre olmuşum ve birdenbire kapı açılıyor. Tam var, çeyrek var, talih kuşu. İstemez kardeşim, kapıyı ver. Abi ya, şu bizim kamyonun kaskosu oldu mu? Kardeşim bak, kapının üzerinde Emin Çölaşan, Hürriyet gazetesi diye yazmıyor mu? Onun yanında koskoca ok işareti yok mu tam sigorta diye? Yandaki tarafa git. Beyim, bizim arabanın hasar raporu geldi mi? Yan tarafa git kardeşim. Vay Emin Bey, geçiyordum uğradım. Ne haber? Ne olacak bu memleketin hali? Bir çayınızı içeyim de konuşalım biraz. Hayırlısı olsun efendim. Başka ne diyeyim ki? Bu arada zırt pırt telefon çalar, ben bakarım. Sekreterim falan olmadığı için günde en az 30 kişiyle konuşmak durumunda kalırım. Telefonda birisini aramam gerekir, düşmez veya uzun süre meşgul çıkar. Çalışmakta geçmesi gereken en değerli zamanı telefon başında geçiririm. Bazen çok basit bir şey için bir saatim gider ve çıldırırım. Zamanımın çok önemli bir bölümü telefon numarası çevirmekle geçer. Binanın giriş katında bir kontrol yok, denetim yok. İsteyen istediği gibi içeri girip yanınıza çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Odanızda bir konuğunuzla oturuyorsunuz, pazar sohbeti için röportaj yapıyorsunuz veya çalışıyorsunuz. Ve içeriye birdenbire milli piyango satıcısı, boyacı, simitçi, sigorta müşterisi, hiç görmek istemediğiniz bazı kişiler ve daha niceleri paldır küldür dalıyor. Her şeyden önce yanınızdaki kişiye rezil oluyorsunuz. Daha da önemlisi, yazmakta olduğunuz cümleyi veya toparlamakta olduğunuz konuyu unutuyorsunuz. Daha sonra gazetesi kapandı, tam sigorta bir üst katta boşalan daireye taşındı. Terör olaylarıyla birlikte binamızın girişi ciddi denetime alındı ve gelen giden açısından biraz rahatladım. Sekreterim veya herhangi bir yardımcım şimdi de yok. Ne yaparsam kendim yapıyorum. Ve bendeniz bu koşullar altında Turgut'u yazmaya devam ediyorum. Hem çok yoruluyorum, hem de yazdıkça ve yoruldukça mutlu oluyorum. Epeyce de ilerledim ama ben nasıl bir şey yazıyorum? Çünkü yazdığımı bir tek ben biliyorum. Acaba iyi mi, kötü mü? Okuyucu bunu tutar mı, tutmaz mı? Doğrusunu isterseniz yazdığımı ben beğeniyorum ama önemli olan benim beğenmem değil ki. Başkalarının görüşünü almam gerekir. Her kitabımda böyle yaparım. Kafasına güvendiğim bazı yakınlarımı okuturum. Bugün 31 Ekim 1988. Yaklaşık 50 sayfa yazmışım. Yeşim Ersoy'u çağırdım, geldi. Yeşim kitap yazdığımı biliyor ve kesin inanıyorum. Neler yazdığımı çok merak ediyor. Yazdığım sayfaları uzattım kendisine. Yeşim, senden bir ricam var. Oku ve eleştirilerini bana dürüstçe söyle. Söyle ki hata ve eksiklerimi bileyim. Ayrıca ne yazdığımı bileyim. Yeşim karşımdaki koltuğa oturup okumaya başladı. Ben de masamdan güya belli etmeden onu izliyorum. Mimiklerine ve tavırlarına bakıyorum. Okuyor, okudukça beğendiğini anlıyorum. Arada gülüyor. Çok güzel, çok diyor. Sabırla bekliyorum. Emin Bey, nefis, gerçekten nefis. Bu kitap olay yaratır. Ciddi mi söylüyorsun Yeşim? Vallahi ciddiyim. Elinize sağlık. Çok seviniyorum. Çünkü Yeşim'in kafasına ve sezgilerine güveniyorum. Yazmaya devam ediyorum. Gerçekten çok yorgunum. Gece yatağa giriyorum, uykum kaçıyor ve ben yatakta uykumun gelmesini beklerken kitabı yeniden yazıyorum kafamda. Zihnim bir türlü durmuyor, sürekli çalışıyor ve uyuyamıyorum. Artık gecelerim ve gündüzlerim Turgut'ta dolu. Hiç adetim olmadığı halde sabahları erken uyanıp gazeteye koşuyorum ve yazmaya devam ediyorum. Bugün 14 Kasım 1988 Pazartesi. Saat tam 18.22. Kitabın yazımı bitiyor ve takvimime not düşüyorum. Allah'a şükrediyorum. Demek ki tam 21 gün hiç ara vermeden, bir tek gün bile tatil yapmadan yazmışım. Bugün eve kuş gibi hafif gidiyorum. Şimdi yapmam gereken önemli bir iş daha var. Ben kitabımı yazdım ama acaba suç var mı? Hukukçu değilim ki bileyim. Yazdığım bölümlerin fotokopisini çekip bazı hukukçularla daha önceden konuştuğumuz gibi okusunlar diye gönderiyorum. Onlar okuyacaklar ve bana görüşlerini bildirecekler. Kitabı okumaları en az bir hafta sürer. Bu durumda zamanımı yine değerlendirmek zorundayım. Bu boşluktan yararlanıp Turgut'a katabileceğim yeni belge ve bilgi arayışına girişiyorum ve epeyce yeni malzeme topluyorum. Yaklaşık 10 gün sonra hukukçulardan cevap gelmeye başlıyor. Onların önerdiği bazı bölümleri, bazı cümleleri çıkarıyorum. Bazı dikkatsizliklerim olmuş, oraları düzeltiyorum ama bu kez de karşıma yeni bir manzara çıkıyor. Şimdi kitabın bazı bölümleri çıkacak, yeni topladığım malzemenin de eklenmesi gerekecek. Düşünüyorum, taşınıyorum ve bir formül arıyorum. Şimdi ne yapmalıyım? Bu kez karar veriyorum ve haydi oğlum Emin, iş başına. Bu kitabı sen ikinci kez yazacaksın diyorum. Çünkü başka çare yok. Ve ilk yazdığımın yorgunluğu yetmiyormuş gibi şimdi ikinci kez yazmaya başlıyorum. Gün geliyor tıkanıyorum, gün geliyor coşkuyla yazıyorum. Sürekli çay ve sigara içiyorum. Bu arada Hürriyet için pazar sohbetleri hazırlıyorum. Hayatımda ilk kez bir kitabı ikinci kez yazıyorum. Bir gün yine yorgun argın eve gidiyorum. Saat 20 dolaylarında evimin telefonu çalıyor. Karşıda rahmetli Çetin Emeç. Emin, sen Özal'la ilgili bir kitap yazıyormuşsun. Evet Çetin Bey. Ben bu gazetenin başındaki insanım. Benden izin aldın mı? Hepimizin sözleşmesinde açık hüküm vardır. Gazeteci yaptığı işi ancak kendi işvereni için yapabilir ve ona teslim edebilir. Eğer kendin için kitap yazıyorsan benden izin alman gerekir. Aldın mı böyle bir izin? Çetin Bey, almadım ama ben Hürriyet'e gelirken bu konuyu Erol Simavi ile konuştum ve yazacağım kitaplar konusunda kendisinden peşin olarak izin aldım. Bunu kendisine de sorabilirsiniz. Çetin Bey çok sinirli, telefonda bağırıyor. Kardeşim, bu beni ilgilendirmez. Sen şimdi gazeteye hitaben bir dilekçe yaz ve bu konuda izin iste. Ben işi yumuşatmaya çalışıyorum. Çünkü yasal açıdan Çetin Emeç haklı. Ama ben bu işin iznini sözlü olarak Erol Bey'den 1985 yılında Milliyet'ten Hürriyet'e geçerken almışım. Peki ama Çetin Bey, ya ben dilekçeyle başvuruda bulunduktan sonra siz izin vermezseniz ne olacak? Kitap epeyce ilerledi. O zaman bütün emeğim boşa mı gidecek? Kardeşim, yaz sen dilekçeni ve benden izin iste. Peki, şimdi isteyeyim sizden izni. Bana sözlü olarak verin. Bak şekerim, lütfen ne diyorsam onu yap. Çok kırılmıştım. O gece uzun uzun düşündüm ve sonuçta kararımı verdim. Hayır, izin istemeyecektim. Bu aşamadan ve bu kadar ısrardan sonra isteyeceğim izin hem beni küçük düşürür hem de yarar sağlamazdı. Eğer izin isteseydim, sanırım cevap olumsuz gelecekti. Öyle bir durumda ya Turgut'tan vazgeçecektim ya da Hürriyet'ten istifa edecektim. İzin istemedim ve Çetin Emeç beni bu konuda bir daha aramadı. Kitap çıktıktan sonra kendisine imzalı bir Turgut gönderdim. Çetin Bey acaba benden böyle bir istekte niçin bulunmuştu? Bu soruyu kendisine hiçbir zaman sormadım ama benim tahminim şuydu. Bu baskıyı bana Özal yaptırmıştı. Başbakan kendisi hakkında bir kitap yazdığımı çoktan biliyordu ve herhalde bu kitabın yazılmasını istemiyordu. Kasım ve Aralık 1988'de yeni bir yöntemle çalışıyorum. Turgut'u ikinci kez yazıyorum ve yazdığım bölümlerin düzeltmelerini yapıp kesin biçimini verdikten sonra İstanbul'a Tekin Yayın Evi'ne gönderiyorum. Böylece kitabın piyasaya çıkması açısından zaman kazanıyoruz. Çünkü zaten yeterince geciktim. Onlar hemen o bölümün dizgi işlemini yaptırıyorlar ve zaman tasarrufu sağlıyoruz. Tekin Yayın Evi'nin sahibi Kemal Karatekin, Türkiye'ye Yugoslavya'dan gelmiş bir göçmen. Dürüst çalışan, vergi kaçırmayan ve yazarın parasını çamura yatırmayan bir insan. Ben bitirdiğim bölümleri gönderdikçe telefon açıp soruyorum. Nasıl buldunuz Kemal Bey? Beğendiniz mi? Vallahi ben okuyamadım be Emin Beyciğim. Ama bizim matbaacı Ali Bey kitabın dizgisini yaparken ister istemez okumuş. O çok beğenmiş. Benim okumama lüzum var mı be Emin Beyciğim? Sen yazarsan iyisini yazarsın. Karatekin Turgut'la birlikte benim üçüncü kitabımı yayınlamış olacak. Bu arada bir sürü farklı işle de uğraşıyorum. Örneğin kitabın kapağı nasıl olacak? Bunun için karikatürist Turhan Selçuk abimden ricada bulunuyorum. Ve Turgut nereden koşuyor esprisine uyacak bir çizim yapmasını istiyorum. Kabul ediyor ve çizimlerini bana gönderiyor. Böylece kitabın kapağında Turhan abi gibi dünya çapında bir sanatçının çizimlerini kullanma şerefine ulaşıyoruz. Bugün 5 Ocak 1989. Turgut'un ikinci yazımını saat tam 17.45'te bitirdim. Bugün 7 Ocak 1989, günlerden cumartesi, saat tam 17.20. Turgut'un her şeyi bitti ve en son bölümü de yayın evine gönderdim. Çok şükür Allah'ıma. Turgut bitti ama ben de bittim. Yarın pazar, aylardan beri belki ilk kez gazeteye gelmeyeceğim ve kendi hayatımı yaşayacağım. Açık havada dolaşmaya öylesine ihtiyacım var ki. Bir yazarın en mutlu anlarından biri yeni bir kitabı bitirdiği an oluyor. Üzerinizden bir yük kalkıyor. Ferahlıyorsunuz, rahatlıyorsunuz ama ne yapacağınızı şaşırıp boşlukta kalıyorsunuz. Çünkü kafanız aylardan beri o konuyla dolmuş, o konuyla yoğrulmuş. Birkaç gün böyle boşlukta geçiyor, sonra rutin yaşam yine egemen oluyor. Bugün 14 Ocak 1989. Komşu ziyaretindeyiz. Yayın evi kitabın ilk baskısını bugün alacak ve bana da İstanbul Hürriyet kanalı ile bir adet gönderecek. Böylece Turgut'uma kavuşmuş olacağım. Gece bizim Ankara matbaaya telefon ediyorum. Evet, bana bir paket var. Adres veriyorum, arabaya veriyorlar. Turgut bana doğru yola çıkıyor. Saat 23.20, kapı çalıyor ve matbaadan şoför arkadaş paketi veriyor. Ambalajını yırtar gibi açıyorum ve işte elimde Turgut. Doğan yeni bir çocuk. Mürekkep kokuyor. Pırıl pırıl güzel bir kapak. İçini rastgele açıyorum. Artık ben orada o komşu evinde olanlarla birlikte değilim. Yaşamdan kopuyorum ve elimdeki bu güzel nesneyi inceliyorum. Orada bulunanlar da benim heyecanımı paylaşıyor. Eve dönüyoruz. Benim güzel Turgut'umu yeni bir gözle sanki yazan ben değilmişim gibi okumaya başlıyorum. Vallahi güzel olmuş. Övünmek gibi olmasın, beğeniyorum. Aylardan beri ilk kez o gece mışıl mışıl uyuyorum. Şimdi sıra başka şeylere gelecek. Bakalım kitap tutacak mı? Kaç adet satacak? İnsanlar beğenecek mi? İlk baskı benim bütün kitaplarımda olduğu gibi 5000 adet basıldı. Eğer ilk baskı 2-3 haftada tükenirse çok iyidir. Sonra sıra ikinci baskı 5000 Turgut'a gelir. Bugün 18 Ocak 1989 Çarşamba. İlk 5000 adet basılmış. Turgut bu sabah İstanbul'da piyasaya veriliyor. Yayın eviyle konuştum. Ankara'ya 1000, İzmir'e 700 adet gönderecekler. Sonra diğer illerin dağıtımını da yapacaklar. Kitabın satıp satmayacağını çok merak ettiğim için öğle saatlerinde yayın evini aradım. Metin nasıl durum? Vallahi abi, sabah arabayla tura çıkıp İstanbul'daki kitapçılara 5'er 10'ar adet dağıttık. Şimdilik yeni bir durum yok. Biliyorsunuz kitap piyasası çok durgun, yaprak kımıldamıyor. Dayanamadım, saat 15'te yeniden aradım. Var mı yeni bir gelişme? İkinci kez isteyen kitapçı oldu mu? Sadece bir kişi geldi abi. 10 tane satmış birkaç saatte. 10 tane daha aldı. Hepsi bu. Çok iyi bir metin. Hayra alamettir bu. Ertesi gün öğle saatlerinde yayın evinin sahibi Kemal Karatekin gazeteden aradı. Telefonda heyecanla bağırıyor. Emin Beyciğim, Emin Beyciğim, kitapçılar kitaba hücum etti. Elimde bir tane bile kalmadı. İki saatte 3000 kitap sattım. Ben bunca yıldır bu işi yaparım, böyle bir şey görmedim. Kemal Bey, ciddi mi söylüyorsunuz? Gırgır mı geçiyorsunuz? Vallahi ciddi söylüyorum. Kitap kalmadı dükkanda. Kitap patladı. Vay be, çok enteresan. Hemen ikinci baskıya geçiyoruz. Hemen. Çok şaşırmıştım. Gerçekten de ne olduysa birkaç saat içerisinde olmuş ve Turgut patlamıştı. Bugün 19 Ocak 1989. Kitap Ankara kitapçılarına da normal boyutlarında 5'er 10'ar adet dağıtıldı. Kitapçılar yeni çıkan bir kitabı alırken genelde nazlanırlar. Ellerinde kalmasından korkarlar. Bu yüzden az alırlar ve bittikçe ikmal yapmayı tercih ederler.